Merhaba, ben Deniz Yüce Başarır. Kitaplar hakkında konuşmayı, dinlemeyi ve tabii okumayı sevenlerin podcastine hoş geldiniz. Ben okurum başlıyor. Hiçbir yol bizi birbirimize yaklaştıramaz. Goldmund, böyle konuşma. Narsis, ciddi söylüyorum. Güneşle ay, denizle kara gibi. Biz de birbirimize yaklaşmakla görevlendirilmiş değiliz. Bizler sevgili dostum, güneş ve ay gibiyiz, deniz ve kara gibi. Amacımız iç içe geçmek, birbirimize dönüşmek değil, birbirimizi tanımak, birbirimizi gerçekte nasılsak öyle görüp buna saygı duymak. Yani birimizin ötekinin karşıtı ve bütünleyicisi olduğunu bilmektir. Goldmund şaşırmış, başını eğdi, yüzünü bir hüzün kaplamıştı. Benim düşüncelerimi çok kez ciddiye almayışın bu yüzden mi? Diye sordu. Narsis cevap vermekte duraksadı. Sonunda berrak ve sert bir tonla, "Evet, bu yüzden," dedi. "Benim yalnızca seni ciddiye almama alışmalısın sevgili dostum. İnan bana, sesinin her tonuna, her jestine, her gülümsemene değer veriyorum. Ama düşüncelerin için bunu yaptığımı pek söyleyemem. Sende ciddiye aldığım şey, senin özüne ilişkin olan ve sende varlığını mutlaka zorunlu gördüğüm şeydir. Daha başka bir sürü yeteneğin varken, niçin düşüncelerine bu kadar önem verilmesini istiyorsun bilmem. Bilmem, neden gençlikte hep olmadığımız kişinin peşindeyizdir? Olmak istediğimiz kişiyle aramızda hep bir uçurum vardır. Kendi özelliklerimizi, yeteneklerimizi hor görür, hep başkası olmayı arzularız. Başkasının yeteneklerine ve hayatına özeniriz. Hoş, bazılarımız için bu gençlikle de sınırlı kalmayabilir. Kendini bulmak zor iş mirim. İlişkilerde de öyle değil mi? Birini olduğu gibi sevmek, olduğu gibi kabul etmek yerine onu kendimize benzetmeye çalışır, yola getirmeye uğraşırız. Hiç düşünmeyiz bu adam ya da bu kadın ilk başta beni neden çekti kendine diye. Oysa mesele birbirini tamamlamak işte. Akla kara kadar farklı da olsan bir gri bölge bulup hayatı oradan büyütmek. Gri bölgeye hanımlar beyler, birbirimizi geliştirebileceğimiz koskocaman, aslında içinde binlerce renk barındıran o gri bölgeye. Dünya edebiyatının en önemli kalemlerinden birinin, Hermann Hesse'nin çok okunan ve sevilen romanı Narsis ve Goldmund'u konuşacağımız bu Ben Okurum bölümüne bir gri bölge davetiyle başladım diye sakın kızmayın bana. Ne bu böyle yaşam koçu gibi falan demeyin. 90'lı yıllarda farklılıklarımızın bizi nereye çıkaracağını sıkça düşündüğüm bir dostluktu beni bu kitaba iten. O yüzden gri bölge mühim. Ay yine kadın döndü şu 90'lara seslerini de duyar gibiyim. Lütfen. Lütfen ama hep itiraz, hep itiraz. Bizim de bir gelişim çizgimiz var, bir geçmişimiz var. 90'lı yıllarda benim edebiyat keşiflerimin en yoğun ve bağımsız olduğu yıllar. İzi büyük haliyle. Ne yapalım, tabiatımız böyle. Evet efendim, insan doğası ya da tabiatı kabullenilmeyi bekler, itiraz istemez. Onu kabullenip öyle çıkacaksın yola. Hem kendi doğanı, hem karşındakilerin, yanındakilerin doğasını, mizacını, tabiatını, artık siz ne derseniz deyin adına. Narsis ve Goldmund, insanların, ilişkilerin, hayatın, dünyanın doğasını bolca düşündüren, okurunu hikayesinin içinde sürüklerken, bir yandan da zihnini açan, sorgulatan, hayata dair derin düşüncelere dalmasını sağlayan bir roman. Elbette boşuna klasik olmuyor bir eser, boşuna 30'dan fazla dile çevrilmiyor. Hermann Hesse, 1877 yılında Almanya'nın Schwarzwald, yani kara orman topraklarında Hristiyan misyoner bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Bir dönem eşinin ailesinden devraldığı dini yayınlar yapan bir yayın evini yöneten babası, dindarlığıyla olduğu kadar Baltık kökeniyle de küçük Hermann'ın gelişimine katkıda bulunmuş. Kendini her zaman iyi ifade eden, hayal gücü geniş bir çocukmuş Hermann. Hep aklında bir şiir, kaleminin ucunda müthiş güzel resimler varmış. Hatta annesi babasına yazdığı bir mektupta henüz 4 yaşında olmasına rağmen çok güçlü bir muhakeme gücüne sahip olduğunu, hayata ve yaratmaya dair olağanüstü bir arzu duyduğunu söylüyor. Ama bu özellikler anneyi mutlu ettiği kadar endişelendiriyordu. Böyle bir zihinle eğer yeterince iyi ve donanımlı bir eğitim almazsa sonu ne olur bu çocuğun diye soruyor hem babaya hem de kendine. Hesse'nin çocukluğunun ve gençliğinin geçtiği Kalv şehri, nehirleri, köprüleri, şapelleri, birbirine yaslanmış daracık evleri, gizli köşeleri ve mucizeleriyle ona bir maceralar dünyası, bir masal atmosferi sunmuş. Ve o da bu dünyayı yıllar sonra yazacağı eserlerinde anlatmak üzere beyninin her bir kıvrımına kazımış sanki. Yazarın evreni sadece bu dış dünya sayesinde değil, aynı zamanda dedesinin dünya edebiyatının seçkin eserleriyle dolu kütüphanesi sayesinde de genişlemiş, renklenmiş ve derinleşmiş. 1892 yılına kadar bir dönem Basel'de, sonra yine Kalda sürdürdüğü başarılı eğitim hayatı, bir isyankarlık dönemiyle sekteye uğramış yazarın. Katılması gereken bir konferanstan kaçtıktan sonra, "Şair olmak istiyorum," der genç Herman. "Başka da hiçbir şey olmak istemiyorum." Böylece ailesiyle keskin fikir ayrılıkları yaşadığı, ruhsal olarak da çalkantılı bir dönem başlar Hesse'nin hayatında. Anne babası tarafından anlaşılmadığını düşünmekte, kendini yalnız hissetmektedir. Hatta intihara bile teşebbüs eder. Bu olay üzerine ailesi onu bir ruh sağlığı merkezine gönderir. Burada vaktini bahçede çalışarak ve gelişme engelli çocukların eğitimine destek olarak geçirecektir. Tedavisini üstlenen Doktor Lang, ünlü psikiyatr Carl Gustav Jung'un öğrencisidir. Hastaneden babasına yazdığı zehir zemberek mektupla, ailesinin yetersizliğini saldırgan bir üslupla yüzlerine vuran Hesse, bu hastane günlerinde sadece hayatın ve insanların ikiyüzlülüğü üzerine düşünmeyecek, aynı zamanda Jung'un görüşlerine vakıf olacak, onun ortaya attığı psikolojik kavramları tanımaya başlayacaktır. Hastane günlerinin ardından bir süre devam etse de sonuçta eğitimini yarım bırakır ve bir kitap evinde çalışmaya başlar. Bir dönem makinist çıraklığı yapar. Sonra yine Tübingen'de bir kitapçıya girer. 1895-1899 yılları arasında çalıştığı bu kitapçı, onun eğitiminin en önemli parçası olacaktır belki de. Burada filoloji, teoloji, hukuk kitaplarını tabiri caizse yalayıp yutar. 1896'da Madonna adlı bir dergide ilk şiiri yayımlanır. İlk şiir kitabı Romantik Şarkılarsa 1898 yılında, düz yazılarını bir araya getiren Gece Yarısından Bir Saat Sonra ise 1899'da yayımlanacak, ancak her ikisi de satış anlamında hiç başarılı olamayacaktır. Kitabevi çalışmaları Tübingen'den sonra Basel'de sürmekte olan Hesse, artık maddi olarak ailesinden bağımsız bir yaşam sürmektedir. Hatta 1901'de biriktirdiği parayla gezmek için İtalya'ya gitmeyi bile başarır. Zamanla yazdıkları gazetelerde yayımlanmaya başlar. 1903 yılında fotoğrafçı Maria Bernoulli ile karşılaşır ve Mia adıyla tanınan bu kadınla ilk evliliğini yapar. İlk romanı Peter Kamenz'in 1904 yılında yayımlanacak, onu Fischer Yayın Evi'ne taşıyacak ve edebiyat hayatının resmen başlamasına neden olacaktır. Artık o tam zamanlı, özgür bir yazardır. 1906 yılında da kısa makinistlik deneyimlerinden yola çıkan romanı Çarklar Arasında gelir. Aldım başımı gidiyorum değil mi? Kendimi Hermann Hesse'nin hayatının akışına bıraktım, sürükleniyorum. Ama ne yapayım, yine çok ilginç bir hayat var ortada. Fakat monolog da bir yere kadar. Artık konuğumuzla sohbetin zamanı geldi. Evet efendim, bu sefer çok sevdiğim ve Türk yayıncılık dünyası için gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm editör bir arkadaşım var hattın diğer ucunda. Sevengül Sönmez. Hermann Hesse'nin düşünsel yolculuğunda filoloji, teoloji, hukukla başlayan yoğun okumaları ama sonra da kendi ruhsal iniş çıkışlarının da etkisiyle psikolojiye, özellikle Jung'a, Budizm'e doğru uzanıyor. Bu geniş ilgi alanı ve yoğun deneyimin yansımalarını eserlerinde nasıl görüyoruz? Nasıl bir roman yazarı o sence?
Ben Hermann Hesse hakkında konuşmak söz konusu olunca bayağı uzun bir yolculuğa çıkmak zorunda kaldım doğrusu. Çünkü gerçekten tam da bu söylediğin yolculuğa eşlik etmek, onu bir yazar olarak tekrar anlamak ve konumlamak için önemli geliyormuş. Yani bu vesileyle tekrar okuma olanağı da bulduğum için teşekkür ederim. Arada bir böyle klasiklere bu bakışla tekrar dönmek iyi oluyormuş. Şimdi Hesse'yi galiba hem kendi içsel yolculuğunu, az önce bahsettiğin pek çok alanda arayan, orada tamamlamaya çalışan bir tedirgin ve arayış insanı olarak tanımlamak mümkün. Ama aynı zamanda da bir eleştirel göz ve hakikati söyleme arzusu taşıyan bir yazar olarak da görmek mümkün. Yani bir yanıyla kendi yolculuğunu tamamlamaya çalışan bir insan, diğer yanıyla da yol boyunda fark ettiklerini yazıya döken ve işte o romanlardaki tarihsel arka planı sıyırdığımızda söylenenin de önemli bir takım eleştiriler olduğunu düşündüm ikinci kez okuduğumda metinlerine.
Hermann Hesse hayat yolculuğunda kendini aramayı sürdürürken bir yandan da keskin bir gözlem gücüyle dünyaya ve insanlara bakmayı sürdüren, toplumsal eleştirilerini metinlere yansıtan bir yazar olmuş Sevengül'ün de söylediği gibi. Kendini arayışta romanlarında her zaman merkezde durmuş ama. 1930 yılında yazdığı Narsis ve Goldmund'da biri çocuk yaşında manastıra bırakılan, diğeri de manastırda öğretmen olmak üzere eğitim alan ve derslere de giren iki gencin dostluğu üzerine kurulu. Ve biz Orta Çağ'da geçen roman boyunca bu iki insanın yaşadıkları ve gördükleriyle birlikte gelişimlerine, kendilerini gerçekleştirme yolculuklarına tanıklık ediyoruz. Narsis, yaşça büyük, aklı selim sahibi, mantığın ve düşüncenin sesi. Goldmund ise aslında kendini dine ve düşünceye adamak niyetiyle girdiği manastırda, Narsis'in rehberliğinde gerçek kimliğini bulma yolunda büyük bir adım atarak dışarıdaki dünyaya katılan, delişmen, cüretkâr, tutkulu, neşeli, özgür ruhlu, has peşinde bir genç. Narsis ve Goldmund iki ayrı dünya görüşünün, iki bambaşka mizacın birbirinde sevgiyi, dostluğu ve anlayışı bulmasının hikayesi olarak özetlenebilir sanki. Sen bu karşıtlığı ve bu dostluğu nasıl anlatırsın?
Dün akşam düşünürken Goldmund'un altın ağız olması bana çok tatlı geldi. Yani onun bir sanatçı yanının varlığı ve bunu söze dökecek olması. Yani hani her şeyi sözle, bu sözü yazıya da geçirebilir ama sonuçta onun sanatçı yanına bir altın ağız vermiş olmasını yaratıcı buluyorum. Öncelikle oradan başlamalıyım. Bilginin narsist olması birçok şey söyleyebilir beraberinde de. Bu iki kişi galiba dostluk ve karşıtlık bağlamında karşıtlıkların güzelliği ama birbirlerini tamamlaması, birinin mantığı, birinin sağduyuyu, birinin sezgiyi, diğerinin tutkuyu temsil etmesi gibi birbirlerini tamamlayan iki insanmış gibi görünüyor bir taraftan. O yüzden de bir diğerinin kendindeki eksiği diğerinde bulan kişilerin hikayesiymiş gibi geldi roman bana.
Hı hı. Doğru, bence de. Ben de hep öyle hissetmiştim. İlk okuduğumda da öyle hissetmiştim. Ama tabii şimdi tam da senin söylediğin gibi biraz Hermann Hesse'ye dönüp baktığın zaman başka alt metinler de çıkıyor, işin içine giriyor. Örneğin Jung'un öğretisi özümsemiş bir yazar var karşımızda. Jung'la çok yakın, çok düşünen bu konuda biri. Goldmund ve Narsis'in kişilik özellikleri bu bağlamda ne söylüyor bize sence?
Jung'un içe dönüklük ve dışa dönüklük olarak tanımladığı iki insan tutumu var ve bu bir kuram olarak onun bütün inceleme alanlarının bir parçası oluyor. Orada Jung bu içe dönük ve dışa dönük tutumları birbirinden ayırırken sosyallik, konuşkanlık, kendine güven gibi özelliklere sahip olmak ve olmamak, yani dışa dönük olan karakterlerin bu sosyallik ve konuşkanlık gibi, kendine güven gibi özelliklerinin olmasından bahsediyor ve bu iki tipi de sonra Apollo ve Dionysos'a bağlıyor. Onların arketipinin Apollo ve Dionysos olduğunu söylüyor. Ben de bu gözle bakınca hani içe dönük olan ve kavramaya çalışan Apollo'yla dışa dönük olan Dionysos'u bizim romanlarımıza, ya bizim elimizdeki romana eşleştirmeye çalışınca Narsis'in aslında içe dönük haliyle Apollo'nu, Goldmund'un da dışa dönük tutumuyla ve aslında manastırdan dışarı çıktığı anda o hani manastır dışındaki dünyayı görüp bütün duyularıyla evreni kuşatmaya başladığı haliyle Dionysos olduğunu düşünüyorum doğrusu. Tam da bu ikilikten gelen, Jung'un da arada onları arketip olarak gösterdiği kişilere benziyor.
Ben şuna inanıyorum ki, diye konuşmaya başladı bir defasında. Bir çiçeğin yaprağı ya da yol üzerindeki küçük bir solucan, bir kitaplıktaki kitapların tümünden daha çok şey söyler insana. Kendisinde daha büyük bir hazine barındırır. Harfler ve sözcüklerle neyi anlatabiliriz ki? Kimi zaman Yunanca rastgele bir harf yazıyorum kağıda. Diyelim bir teta ya da omega. Kalemin ucunu şöyle biraz kıvırmaya göreyim. Harf kuyruk sallamaya başlıyor. Bir balık olup çıkıyor hemen. Tek bir saniyenin içinde dünyanın tüm denizlerinde ve ırmaklarında insanı gezdiriyor. Dünyada serin, ıslak ne çok şey varsa akla getiriyor. Homer'in okyanusunu, Aziz Petrus'un üzerinde yürüyüp gittiği suyu çağrıştırıyor. Ya da bir kuşa dönüşüyor harf. Kuyruğunu oynatıyor. Tüylerini kabartıp kurumlanıyor, gülüyor ve uçup gidiyor derken. Senin Narsis, bu gibi harfleri fazla önemsediğin yok sanırım. Ama şunu söyleyeyim ki, Tanrı böylesi harflerle kaleme aldı dünyayı. Yo, onları çok önemserim, diye cevapladı Narsis üzgün. Büyülü harflerdir onlar. Bu harflerle tüm cinleri perileri başına toplayabilirsin. Ne var ki bilim yapmaya elverişli değillerdir. Usumuz sağlam ve kesin olanı, belli bir biçimle donatılmış olanı sever. Yararlandığı simgelere güvenmek, bel bağlamak ister. Olmakta olandan değil, olmuş olandan hoşlanır. Olasıdan değil, gerçekten haz eder. Bir omeganın bir yılan ya da kuşa dönüşmesini kabullenemez. Doğa içinde yaşayamaz us. Yalnız doğaya karşı, yalnız doğanın karşıtı bir güç niteliğiyle varlığını sürdürebilir. Asla bir bilgin olamayacağına inandın mı artık Goldmund? İnanmaz mı hiç? Çoktan inanmış, bunu kabullenmişti Goldmund. Narsis çok iyi bir gözlemcidir. O kadar ki insanların kendilerinin dahi fark etmedikleri özelliklerini, gizlerini keşfeder. Goldmund konusunda da aynı şey olacaktır. Sorularıyla ve sohbetleriyle onun hafızasının derinliklerine gömdüğü anne görüntüsünü yeniden gözlerinin önüne serecek, düşünce adamı olma saplantısından yavaş yavaş vazgeçirip ruhundaki özgürlük ve macera duygusunu ortaya çıkaracaktır. Genç dostu manastırı terk edip kendini dışarıdaki dünyanın ve doğanın kucağına attığında da özlemini ikinci plana atarak ona destek olacaktır. Goldmund yokluğu, soğuğu, açlığı, mücadeleyi yaşar. Vahşetle yüz yüze gelir. Hastalıklardan, haksızlıklardan, ikiyüzlülüklerden geçer. Fiziksel görünümünün, coşkulu yapısının sayesinde gönüller fetheder. Kıskançlık tohumları eker. Özgürlüğü tadarken yalnızlığın da kokusunu alır. Ve sanatın gücünü, zorluğunu, derinliğini keşfeder. Narsis ise manastırda kendini düşünmeye, çalışmaya ve dine adamıştır. Tutarlı bir şekilde bildiği yolda yürümektedir. Her ne kadar onun yürüdüğü yollar taştan, topraktan değil, sadece düşünsel olsa da bu yürüyüşte bir keşif yürüyüşüdür. Goldmund ise hep aklının bir köşesinde, sevgiyle sarılıp sarmalanmış, merakla ve özlemle tütsülenmiş bir halde durmaktadır.
Aslında Hesse'nin hemen hemen her eserinde merkezde duran mesele burada da merkezde. Bu kendini gerçekleştirme meselesi. Goldmund çekip gidiyor, manastırdan dışarı çıkıyor ve gerçek hayatı, doğayı, insanlarla ilişkileri yaşıyor. Narsis ise kalıp yerleşik düzene sahip çıkıyor. Hangisi kendini ne kadar gerçekleştiriyor sence?
Bence ikisi de kendini gerçekleştiriyor. Şöyle, yani başından itibaren ilişkiyi takip ettiğimizde, onların ilk karşılaştıkları andan itibaren bir tür kendi içlerinde de usta çırakmış gibi konumlanan bir halleri var. Narsis'in daha usta, daha büyük olmasının da, yani daha orada yerleşik olmasının da getirdiği bir şey. Bence o ilk karşılaşma anında Narsis onun zaten gideceğini biliyor. Yani içten içe seziyor ve tutamayacağını biliyor orada. Bir parça ona sorduğu sorularla ve romanın o bölümünün çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Yani Goldmund kendi kendini dışarı çıkarak gerçekleştirmiyor. Dışarı çıkma gücünü bulduktan sonra kendini gerçekleştirmeye başlıyor. Ve o güç aslında kalanın ona bahşettiği bir şey. Yani Narsis'in ona aktardığı bir enerji ya da bir takım soruların da beraberinde getirdiği bir şey. Ben ikisinin de kendini gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Yani bir tür belki az ölçekte pişmanlık olabilir. Orada da Goldmund bir parça manastırdan kalsaydı ne olacağını muhasebesini yapıyor. Ama Narsis gitseydi ya da başka bir hayatı seçseydi konusunda çok muhasebe yapmıyor. O yüzden ben her ikisinin de kendini bir parça gerçekleştirebildiklerini düşünüyorum.
Narsis'in sanki muhasebesi dışarıya gitmekle değil de insanlarla ilişkilerle ilgili bir küçük muhasebesi var. Yani sevmek, kucaklamakla ilgili değil mi?
Evet doğru. Yani orada zaten galiba onu karşısındaki kişiyi büyüleyici bulan şey de Goldmund'un bunu yapabildiğini fark etmek. Yani hani kendisinin çok yapamadığı bir şeyi kendisine benzemeyen diğer karakterde görmek de onu bir muhasebeye doğru sürüklüyor.
Bu karşıtlık biraz önce de biraz söyledik ama aynı zamanda sanatçı ve düşünür olma karşıtlığı gibi de bir şey. Yani bir tarafın sanatçı ruhunun ağır basışı, diğer tarafınsa düşünme yetisinin, düşünürlüğünün ağır basışı. Ortak olan ve olmayan yönleri de böylece ortaya koyuyor. Sanki birinde sanatla kendini dışa vurum var, ötekinde ise hem dinle hem de düşünmeyle kendini dışa vurum var, değil mi?
Evet, zaten 50. sayfada bir şey var, bir cümle var. Onun altını çizmiştim. Tam da bizim bu söylediğimiz şeyi zaten roman bize söylüyor. Narcisse Goldmund'a şöyle diyor: "Sen sanatçısın, ben düşünürüm. Sen annenin koynunda uyuyorsun, ben çöllerde uyanık dolaşıyorum. Seni ay ve yıldızlar aydınlatıyor, beni güneş." İkisi arasında böyle hani açık ve görünür olanla görünmez ve bilinmezin peşinde olmak gibi bir ayrım ortaya çıkıyor. Ve bu aslında akıl, duyu, zihin, beden, düşünce, duygu, bilgin, sanatçı, hatta bilgi mitik olan gerçek düş gibi sürekli bir ikilik yaratıyor roman boyunca. Yani her hareketi bu iki kahramanın birbirlerini tamamlayan, yani birbirlerinin kendinde olmayanı diğerinde, böyle biraz da yin yang gibi, hani diğerini çevreleyen şey olduğunu düşünmeye başladık, fark etmeye başladıktan sonra mesela hani ölümle yaşama kadar giden bir ikiliğin roman boyunca sürekli işlendiğini görüyoruz.
Hı hı. Evet, hep net konmuş aslında bütün ikilikler ortaya, değil mi? Çok net bir şekilde karakterler çizilmiş ve nerede birbirlerini tamamlıyorlar, nerede birbirlerinden daha eksikler, farklar, çok net bir şekilde tablo önümüze çıkıyor, daha isimlerinden başlayarak.
Evet ve aynı zamanda bu şeyi ben çok önemsiyorum. Yani biz zaten bir takım gerçek hayatta kime aşık oluruz, kime hayran oluruz, hani kimi bir yandan da kendimize dost ediniriz diye de romandan biraz dışarı çıkıp baktığımda da kendimize çok en çok benzeyene değil, bizde olmayana, aslında onu bize sunabilene, onunla bizi destekleyip onu bize katık edebilene bir bağ geliştiririz. Aşk da olur, dostluk da olur ve yani böylece herkes kendi eksiğini tamamlar ya. Çünkü zaten eksikli doğmuşuzdur. Yani biz de olmayanın peşinden gideriz bir yanıyla. Bu dostluk da hem kendi eksiklerini göstermesi hem de o güçle eksikliği tamamlaması açısından başından itibaren çok kıymetli geliyor bana.
Hermann Hesse, 1962 yılındaki ölümüne kadar ürettiği romanları, şiirleri, hikayeleri, denemeleri ve mektuplarıyla da dünya edebiyatına bir armağan gibi. 1946 Nobel Edebiyat Ödülü de dahil olmak üzere birçok ödülün sahibi olan yazar, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında, o sıralar İsviçre'de yaşamasına rağmen savaşa katılabilmek için Almanya Büyükelçiliğine başvuruyor. Sağlık sorunları nedeniyle bu talebi reddediliyor. Bu dönemde babasının ölümü, oğlunun menenjit olması, karısının ruhsal sorunlarının üst üste gelmesiyle birlikte yeniden psikolojik tedavi görmeye başlıyor. Ve savaşın başlarında cepheye gitmek isteyen yazar, gördükleri karşısında sıkı bir savaş karşıtına dönüşüyor. O yıllarda Demian adlı romanını yazıyor ama bu eser savaş bitene kadar yayımlanmıyor. İki Dünya Savaşı arasında Klingsor'un son yazı, Hindistan yolculuklarının ve Schopenhauer'a ilgisinin sonucu olarak kabul edebileceğimiz Siddhartha, Bozkır kurdu, Narcisse ve Goldmund buluşuyor okurlarla. 1931 yılında yazmaya başladığı Boncuk Oyunu ise ancak 1943'te ve İsviçre'de yayımlanabiliyor. Çünkü bu yıllarda Almanya'da Nazilerin zulmü, daha sonra dünyada savaş sürmekte. Hesse de İsviçre'den olan biteni üzülerek ve isyan ederek takip etmekte. Elbette yine yazılarıyla sesini duyurmaya çalışıyor ama hiçbir makalesi Alman gazetelerinde yer bulamıyor. Yazar dostları Bertolt Brecht ve Thomas Mann, ülkelerindeki baskı rejiminden kaçarak onun yanına İsviçre'ye geliyorlar. Thomas Mann'la dostluğu, tıpkı Narcisse ve Goldmund'unki gibi karakter farklılıklarına rağmen güçlü bir şekilde hayatları boyunca sürüyor. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir daha roman yazamıyor Hesse. Şiir ve hikaye yazmayı sürdürüyor ve mektuplara ağırlık veriyor. 1920'lerden itibaren dostları, iş arkadaşları ve hayranlarıyla yaptığı yazışmalar bu yıllarda artarak sürüyor. İlk romanından başlayarak karşıtlıklardan beslenen, taşranın karşısına şehir hayatını, erilin karşısına dişiyi koyan, daha olgun ve bilge bir dost ya da usta eşliğinde kendini bulan genç kahramanları merkezine alan, özellikle Siddhartha'da kendini göstermeye başlayan ruhani yolculuk fikrine hep yakın duran, bize varoluş hikayeleri anlatan Hermann Hesse, 85 yıllık ömründe her zaman derin ve felsefi metinlere imza atmış. Derin, felsefi ve sürükleyici.
Yoğun bir metin Narcisse ve Goldmund. Bir yandan çok felsefi, çok düşündürücü ama bir yandan da bir macera romanı olarak bile okunabilecek kadar sürükleyici. Hesse'nin bu anlatım tarzından da biraz konuşalım istiyorum.
Evet, orada zaten benim hani romanını ikinci kez okuduğumda fark ettim dediğim şey biraz böyle bir şey oldu. Hani belki de klasikleri neden okuruz sorusuna hani Calvino'ya selamla. Tam da bu yüzden bir daha okuruz ya. Ben mesela ilk okuduğumda gerçekten iki kişinin dostluğunun peşinde giden bir metin olarak ne olacak bunlar? Biri ölecek mi? Öteki pişman mı olacak gibi çok hani gündelik hayata dair yaşamsal soruların peşinden gitmiştim. Çünkü ona çok olanak sağlıyor. Ama bir yandan da işte bu az önce konuştuğumuz ikilikler bağlamında bunların aynı zamanda trajik karakterler olması, tragedyayla beraber okunabilmesi, Apollo ve Dionysos olduklarını fark etmek gibi bir üst okuma ya da daha derin bir okumaya da olanak sağlıyor. Bu tam da Hesse'nin ince ince işlediği bir şeymiş gibi. Yani ilk okuduğunuzda hikayeyi merak edip ne olacak sonunda diye gidiyorsunuz. Yani bu insanlar kavuşacak mı mesela? Kavuşuyorlar mı söyleyelim mi dinleyicilerimize ne oluyor yani diye? Söylemeyelim değil mi? Tamam. Okusunlar görsünler yani. Dün bunu ben de düşünmüştüm ve şunu da fark ettim. Mesela yakın zamanda filme çekildi ya kitap. Bu sadece hani kötü bir benzetme olabilir ama sadece çok derin bir metin olsa filme çekilmesi bahsinde nasıl bir anlatım yolu kurgulayacağını tekrar tekrar çok düşünmek gerekiyor. Ama aynı zamanda meraka dayanan hafif polisiyeymiş gibi ya da işte sürükleyici bir macera romanıymış gibi arkasından getirdiği merak bunu aynı zamanda filme çekmeye de olanak sağlayan kapıymış gibi geldi.
Eminim Hermann Hesse bunu o zaman öyle düşünmemiştir. Ama dediğin doğru, hem okumayı kolaylaştıran yani insanın gözünün önünde tablo oluşturabilen bir anlatım var ortada.
Evet, kastettiğim o aslında. Yani hani en başta böyle ikilikler, alegori ya da semboller falan gibi şeylere gömmek istemediğim için onu özellikle söylüyorum. Doğru. Bunlar aslında biz o iki insanı yani adı Narsis ve Goldman olan ama yani N ya da G de olsa fark etmez. Tabii ki isimleri bir takım anlamlar ifade ediyor ama bu iki insanın üstelik de küçükken başlayan tanışıklık ve dostluk hikayesi aynı zamanda. O hikayenin sonunu merak ediyorsunuz. Kişilerin tarihsel ya da mitik ve psikolojik derin anlamlarının dışında da burayı yapabilmek bana çok önemli geliyor. Onu anlatmak istemiştim. Evet.
Ve daha çok da aslında Goldmund'un hikayesi üzerinden yaşıyoruz bu macerayı. Çünkü dışarı çıkan o sürekli bir özgürlük peşinde oluşu. Yani onun hayatı okuyucu için sanki biraz daha çekici, öyle değil mi?
Evet, çünkü mesela şey diyor, 21. sayfada böyle onların karşılaşma ama aynı zamanda birbirlerine benzemeyip bize bu dostluğu nasıl işleneceğini gösteren bir paragraf var. Onu çok seviyorum. Narsis Goldmund'un kendisinin akraba biri olduğunun kokusunu almıştı çok geçmeden. Oysa görünürde Goldmund her bakımdan kendisine karşıt biriydi. Narsis esmer ve çelimsizdi. Goldmund ise ışıl ışıldı. Kan damlıyordu yüzünden. Narsis bir düşünür, bir araştırıcıydı. Goldmund ise düşlere ve hayallere açıktı. Çocuksu bir ruhla öne çıkıyordu. Ama her ikisinin ortak bir özelliği vardı ki bütün bu karşıtlıkları ikinci plana itiyordu. İkisi de soylu kişilerdi. Başkalarında rastlanmayan yetenek ve nişanlarla donatılmıştı. İkisi de yazgının özel bir çağrısını içlerinde taşıyordu. Yani buradan başlayan ve çelimsizliğin karşısına elma yanaklı ve hani daha canlı birini koyarak başlayan bu hikayede, evet, Goldmund'un manastırın kapısından dışarı çıktığı anda o yaşadığı heyecanın peşinden gidiyoruz. O sahneyi çok etkileyici buluyorum. Yani manastırdan çıkma sahnesini. Çünkü belki de şimdi, anlatabiliyor muyum? Yani bu hafta sonu okuduğum için metni, dışarı çıkabilmeyi çok özlemiş olmakla ilgili olabilir mi diye düşündüm. Yani o böyle, çünkü bazen evde otururken pencereyi açıp dışarıdan gelen temiz havanın ne kadar olağanüstü olduğunu düşünüyorum ki hani bu kadarcık bir şeyin ne kadar olağanüstü olduğunu. Bir yerde kapalı kaldıktan sonra ya da zaten ait olmadığın ruhunun da içinde pek yerleşemediği bir yerde kapının açılıp da böyle bir doğa ile karşılaşmak, yeşillik görmek, orada başka canlılar ve sonuçta elbette bir başka bedenle karşılaşmak herhalde Gerçekten Dionysos gibi bir şey yani, anlatabiliyor muyum? Çok yaşamsal değil mi bir taraftan da yani?
Ya şey çok tuhaf değil mi Sevengül'e? İnsan dediğin gibi eski okumalarıyla yeni okumaları aslında ne kadar farklı oluyor. Ya bugün işte bu pandemi, hepimizin hayatındaki kısıtlamalar, tamamen bir distopya içinde yaşıyor gibi oluşumuz falan. Aslında okuduğumuz o bir zamanlar bambaşka anlamlar yüklediğimiz şeye şimdi üstüne çok daha başka anlamlar yüklememizi sağlıyor sanki.
Evet, aslında tam da o basit ve en çok arzu duyduğumuz yaşamsal şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha hatırladım. Yani dağlara, bayırlara, tepelere ayağımı toprağa basmayalı ne kadar oldu acaba gibi. Yani hani çok basit, insanın doğası gereği en kolay yapabildiği şeylerden bir medeniyetle ya da bir bilimle ya da bir fikirle, ki o da manastıra denk gelecek zaten. Yani bizim evlerimiz de kendi manastırlarımızdan daha farklı değil ki. Çekildiğimiz yerler, içine girdiğimiz, kapandığımız, ki hani bizim evler bayağı manastır olabilir her tarafın kitap olduğunu falan düşünürsen yani hani bir yandan da yani sonuçta biz ne kadar dışa dönük kalmaya çalışsak da yani kitapta başka tür fikirle, benzer işlerle, sanatla vesaireyle çok da içe dönük bir yaşam sürdürüyoruz bir taraftan ve birilerinin bizi o dışarıya, doğaya, hazza çağırması gerekiyor. Yani ben burada hani hangi karaktere daha yakınım diye düşünerek bir şey söylemiyorum. Hangisi olmak isterim ona da karar veremiyorum. Ama ikisi de benim mesela bir taraftan. Çünkü aslında Narsis'e benzeyen bir yanım var ama Goldmund'un coşkusunu görünce ve oradaki o büyülenmeyi görünce keşke bunu ben de yapabilsem ve daha eskiden de yapsaydım keşke diye düşünüyorum. O hani kendi yolculuğunu tamamlama meselesi var ya Hesse'de. Yani bu karakterleri göstere göstere benim öyle olduğunu fark ediyorum şimdilerde. Bu karakterlerdeki bazı noktalarla kendimi tekrar sorgulamamı, yani ben bunların ne kadarını yapabildim, ne kadarını yaşayabildim, yaşayabilir miydim falan gibi şeyleri de beraberinde düşündürttü. Yani sadece Hesse kendi yolculuğuna çıkmıyor. Bence zaten bu hani diğer kitaplarda da, hani Siddhartha'da, Bozkır Kurdu'nda vesairedeki kitleleri bu kadar peşinden götürebilmesinin sebebi de o. Yani sadece onun yolculuğunu değil, bizi de çıkarttığı yolculuğu aslında okuyoruz ve okudukça o yolculuğa devam ediyoruz. O yüzden de her ikisinde bir, bende bir parça eksiklik duygusu yarattı. Galiba iyi bir şey bu. Yani hani sonuçta karşıtlıkların bir arada olması bana iyi geliyor bir taraftan. Çünkü bugünün dünyasında hep birbirimize benzeyen insanlarla çevrelenmiş, bize benzemediği için biz değil ama genel olarak ötekileştirilen ve düşmanlaştırılan bir dünya düzeni içinde benzeyenlerle kurduğumuz dünyalarda benzemeyenleri çok dışarıda bırakıyoruz. Mesela bu okuma bana öyle bir şey de getirdi. Birbirine benzemeyenlerin dostluğu hani bir taraftan. Yani burada hani siyahla beyaz gibi çok net şeyler değil ama bu tekrar üzerine düşünülmesi, konuşulması gereken bir şeymiş gibi geldi. Ben bu kitabı bu sefer, yani romanı tekrar okuduğumda gerçekten o bir romanın defalarca okunabileceği ve kendinde az önce söylediğin gibi bugün ben tekrar okuduğumda başka bir şey bulabiliyorum. Çok etkileyici geldi. O yüzden dinleyenlere tavsiyemiz bu olsun. Okuyun, mutlaka sizden bir şey bulursunuz diye düşünüyorum.
Evet pek aziz dostum. Dünya ölümden geçilmiyor. Ölüm kol geziyor her tarafta. Rastladığın her çit üzerinde bakıyorsun, oturuyor ölüm. Her ağacın ardında dikilip duruyor. Duvarlarla çevirmişsiniz etrafınızı. Yatakhaneler, şapeller ve kiliseler inşa etmişsiniz. Kaç para? Azrail her pencereden gözlüyor içerisini. Gülüyor. Tek tek her birinizi öyle yakından tanıyor ki. Gece yarısı pencerelerinizin önünde onun kahkaha seslerini işitiyor. İsimleriniz de sizlere seslendiğini duyuyorsunuz. Mezmurlarınızı söyleyin istediğiniz kadar. Mihrapta ocağının mumlarınızı yakın. Akşam dualarınızı, sabah dualarınızı yapın. Şifalı otları toplayıp laboratuvarınızda biriktirin. Kitaplıklarınızı kitaplarla tıka basa doldurun. Periz yapıyor musun dostum? Uykularını haram ediyor musun? Merak etme. Yuvanı yapacak dostum Azrail. Kemiklerine varıncaya kadar soyup soğana çevirecek seni. Koş sevgili dostum. Durma, koş. Çalıp söylüyorlar ileride. Koş, kemiklerini güzelce bir arada tutmaya bak. Dağılıp gidecekler çünkü. Bizde kalmayacaklar. Ah, ah zavallı kemiklerimiz. Ah bizim zavallı boğazımız, midemiz. Ah kafatasımızın içindeki o birazcık beynimiz. Hepsi de bırakıp gitmek istiyor bizi. Hepsi şeytanın malı olmak istiyor. Ağacın üzerinde kargalar tünemiş. Kara kara papazlar tünemiş. Böylece sayıklayan Goldmund, hanidir bilmiyordu nereye gidiyor, nerede bulunuyor, ne söylüyor, yatıyor mu yoksa ayakta mı duruyor?
Bu kitapla ilgili tartışmalarda meselenin böyle çok orta çağa doğru giden bir yanı var ya, yani hani bir orta çağ anlatısıymış gibi görünen, işte veba salgını, manastır vesaire gibi tarihsel bir arka planı olduğu gerçeğini unutmadan, şu soru bana her zaman önemli geliyor. Bu aslında aynı zamanda içine sürüklenilen, yani 30'lu yılların ve 40'lara doğru giden Avrupa medeniyetinin içine sürüklendiği bir çağın eleştirisi mi diye bunu sormak istiyorum romanla ilgili olarak. Yani bunu unutmadan okumamız gerektiğini düşünüyorum bir taraftan da. Çünkü özünde sonunda 1940'lara gelinecek ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'da çok korkunç yıkımlar yaşanacak. Yani Hesse'nin burada bazı şeylere göndermeler yapıp yapmadığını, bu vebanın, bu kapanmanın vesairenin buralara ait bir şey olup olmadığını merak ediyorum işin doğrusu. Ki Alman yazarların pek çoğunun bu yıllarda benzer şeyler yaşadıkları düşünülürse eğer, bu gözle de bir kez daha okunabilirmiş gibi geliyor. Yani her ne kadar olaylar 1350-1400 arasında geçse de, bir dünya arkası, arkadaki dünyanın Avrupa olduğunu düşünmek de mümkün mü acaba diye o gözle bir okunmayı hak ediyor roman diye düşünürüm ben.
Hermann Hesse'nin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bir daha hiç roman yazmaması ya da yazamaması, Almanya'nın ve Avrupa'nın geldiği durumdan tüm kalbiyle nefret etmesi, mektupları, denemeleri, bana kalırsa da bu dostluk hikayesinin arka planını daha iyi irdelememiz gerektiğine işaret ediyor. Yayıncıyız ya, sorarlar hep bana. Okurlara bir roman tavsiye edecek olsanız ya da hiçbir şey okumasanız da şunu okuyun deseniz, size en çok etkileyen roman hangisi gibi çeşitli şekillerde hep bir roman ismi isterler. Cevabım hiç değişmez. Narsis ve Goldmund. Çünkü klasik deyimle ve tam anlamıyla çok katmanlı bir romandır Hesse'nin bu eseri. İlk okuduğumda ne kadar varmıştım bunun farkına ve şu anda da o derinliğin ne kadarına ulaşabildim emin değilim ama varoluş üzerine biraz soru soran, dostluğu, sevgiyi önemseyen, hayatı sorgulamayı bırakmamış herkese etkisi altına alacağına eminim.
Romanın merkezinde aslında bir de anne meselesi duruyor. Biraz da bu konu hakkında konuşalım mı, ne dersin?
Erkek hem roman karakterleri açısından hem de günlük dünyada hakikaten bu zorlu bir konu. Birkaç şey çıkartmaya çalıştım bununla ilgili olarak. Yani bir unutulmuş bir annenin çocuğu aslında Goldmund. Yani kendisi önündeki en büyük engelin unutulmuş bir anne olduğundan bahsediyor. Yani tanımadığı bir annesi var ve onların hiçbirini de ona aktarabilecek kimsesi yok. Ve zaten bütün o bir hastalık sahnesi var. O hastalıktan sonra uyandığında zihninin böyle çok alev alev canlandığı o anda onu uyandıran sözcüğün, cümlenin aslında çocukluğunu unutmuşsun sözleri olması ilginç bir yandan. Çocukluğunu unutmuşsun demişti Darcis ona ve işte bu sözleri belleğinde yeniden alev alev canlandı, tutuştu. Bir kez daha o görkemli sarışın kadının annesinin hayali gözlerinin önünde belirdi. Ilık bir rüzgar gibi ruhundan esti. Yaşamın, sıcaklığın, canliğin ve içtenlikli uyarmaların oluşturduğu bir bulut gibiydi tıpkı. Ah anneciğim, nasıl unutabilmişti annesini, nasıl? Aslında Goldmund annesini hiç unutmuyor ama aynı zamanda hiç hatırlamıyor da. Ve yani hani ona devredilmiş bir bilgi de olmadığı için, babası da bırakıp gittiği için, yani dönüp sorabileceği hiç kimsesi olmadığı için muhtemelen sonra hep onu arıyor. Yani dışarı çıkıyor, onu arıyor. Gördüğü kadınlarda, kadında onu buluyor. Bu önemli de bir arayış. Yani aynı zamanda manastırda anne rahmi bir taraftan da. Ve o yüzden de kardeş gibi geliyorlar bana bir taraftan bu iki karakter. Yani her ne kadar biri dışarı çıksa da sonuçta orada bir olgunlaşma anı da varmış gibi geliyor. Ve yani belki de ait olamayışının sebeplerinden biri, orada kalamayışının sebeplerinden biri de onun annesinin dışarıda olduğunu düşünmesi Goldmuth'un. Belki de orayı bir hani anne rahmi gibi, kendini iyileştirecek yer gibi de göremiyor. Annesini aramaya devam etmek istiyor belki de. Yani bu kadar Jung felsefesi üzerinden giden birinin karakterlerden Goldmund'u annesinin peşinden sürüklemesi de çok Freudyen geliyor bana. Romana sızmış Freud olarak Goldmund'u görmek mümkünmüş gibi geliyor bir taraftan bana.
Doğru.
Hermann Hesse'nin romanları dünyanın dört bir tarafında okunuyor. Yazarın en sevilen romanlarından biri Bozkır Kurdu ama Narsis ve Goldmund ve Siddhartha da revaçta. Böylesine üretken bir sanatçı söz konusu olunca seçmek zor elbette. Ama demiştim benim seçimim net. Her okur ve okuma kendi yolunu çiziyor malum.
Hermann Hesse'nin en sevilen, en beğenilen kitaplarından biri Bozkır Kurdu'dur. Fakat Siddhartha daha böyle almış başını gidiyor gibi hissediyorum. O paylaşımlardan, insanların okumalarından, fotoğraflarından falan. Biraz da bu kişisel gelişim kitapları çağı duygusunun da etkisi olabilir mi sence Siddhartha'nın bu kadar daha gözde olmasında?
Bence %100. Şimdi burada biraz yayıncılık içinden, edebiyat dışından yayıncılık içinden ve genel bir gözlem olarak söyleyeceğim. Yani Türkiye'de bu uzak doğudan gelen, işte Hindistan'dan ve uzak doğudan gelen telepatik, terapatik ve işte meditatif şeyler oldukça yaygınlaştı son 10 yılda. 68 kuşağında Hindistan'a gidip gelenlerden sonra, hani oralardan sonrakilerden söylüyorum. Yani şimdilerde çünkü gerçekten meditatif olana çok büyük bir ilgi var. Söylediğin gibi kişisel gelişim kitaplarının A şunu yap, B bunu yap, C şunu yap şeklinde değil de bir hikayenin parçası olarak gelişimin takip etmek ya da geliştiğini fark etmek konulu olanları ya da bu biçimde yazılabilenleri de bunu bir perçinliyor. Sanırım birileri Siddhartha'yı bu biçimde okuma imkanı olduğunu çok söyledi. Yani hani ikisi açısından da. Yani eğer işte yoga ya da meditasyon yapıyorsanız ya da o alanlarda merakınız varsa da bir okuyun diyor. Budizme merak salanlar için de bir el kitabıymış gibi görünüyor. Orada daha hani roman dilinden ya da roman yapısından daha faydacı bir şey olabilir bir taraftan da. Ama en önemli etkenlerden biri senin de dediğin gibi daha ince olması olabilir. Yani mesela Narsis ve Goldmund'un bence hani bugünün okuru açısından belki öyle bir şeyi var. Daha en kalın kitaplarından biriymiş gibi görünüyor çünkü. Dün akşam Ekşi Sözlü'ye baktım. Narsis ve Goldmund için ne söyleniyor diye. Kitabı okumaya başlayan yani romanla buluşan okurların büyük bir çoğunluğu hiç ellerinden bırakamamışlar. Yani o kalınlık meselesi ya da hani yoğunluk meselesi kimsenin devam etmemesine yol açmamış. Başlamaması için bir nedenmiş gibi görünebilir ama onu atlatan herkes bir biçimde soluksuz okumuş. Yani böyle hani gençler yazıyor ya daha oralarda falan. Öyle düşündüm. Bir bakayım onlara nasıl değiyor diye. Bence aslında tam bu noktaya da bir küçük bu gençler hani ilk gençlikten biraz ilerisi dostluk hikayeleri birlikte bir şeyi paylaşmak, benzer bir duyguyu, benzer bir dünyayı paylaşmak aslında hem Bildungs romanda hem işte sanatçı romanlarında çok önemli bir motif ya. Yani büyüme romanlarında aslında en önemli motif biriyle bunları yaşamak ve paylaşmak. Bu bir eğitmen de olabilir, bir arkadaş da olabilir. İşte belki bazen hani kardeş de olabilir. O açıdan aslında bir büyüme romanı diye düşünebilir miyiz bu romanı diye bir kez de ben sana soru sorayım istedim şimdi.
Ya ben doğrusu hiç böyle bakmamıştım ama sen bu soruyu sorunca bence düşünebiliriz. Çünkü sonuç olarak bu iki karakteri biz çok daha biri daha genç biri daha küçükken tanıyoruz. Ve orada bir gerçekten bir öğretmenlik havası var Narsis'te ve bu biraz Narsis'in rehberliğinde Goldmund'un büyüme ve yaşlanma hikayesi gibi bakmak mümkün sanki.
Bildungsroman Alman edebiyatında bireyin oluşum hikayesini anlatan romanların ait olduğu türün adı malum. Hesse'nin Demian adlı romanı bu türe ait kabul ediliyor. Bu arada tabii Alman edebiyatıyla sınırlı kalmamış bu tanımlama. Örneğin David Copperfield, Jane Eyre, Martin Eden, Genç bir sanatçının portresi, hatta Harry Potter ve Uçurtma Avcısı bile bu türün altında yer alan kitaplardan. Yok, o niye daha çok okunuyor? Yok, bu kitabı öyle de sınıflandırabilir miyiz gibi muhabbetler sizi çok çekmediyse anlayabilirim. Kusura bakmayın işte. Arada bir yayıncılık damarımız kabarıyor ve bizi bu konulara doğru da çekiyor. Affedin, olur o kadar.
Dinleyenlere Narsiz ve Goldmund'un yanına bir Hermann Hesse romanı daha okuyacak olsalar hangisini tavsiye edersin sen?
Evet, iyi soruymuş. Yani galiba ben Bozkırkurdu derdim. Ama şunu da eklemek istiyorum. Hesse'nin mektuplarının da çok önemli olduğunu düşünüyorum bir taraftan. Galiba ayıramayacağım bir takım şeyler var. Thomas Mann ve Hermann Hesse mektuplaşmasıyla beraber benim son yıllardaki en favori kitabım, sadece Hermann Hesse değil, genel olarak en favori kitaplarımdan biri olan Ağaçları öneriyorum. Yani mektup okumayı sevenlerle için Thomas Mann'la Hermann Hesse mektuplaşmasını ve işte tam da bugünlerde ihtiyacımız olan bu yeşille duyduğumuz özlemi bir kere daha hatırlattığı için de Ağaçlar metnini, yani deneme o aslında, onu önerebilirim.
Dünya edebiyatından eserlerin bize ulaşması, hele 90'larda bu kadar önemli kitapların çevrilmiş olması da bizim kuşak için çok değerli. Çünkü onlarla biçimlendi edebiyat anlayışımız ve kimliklerimiz. Ve çeviri ne önemli bir mesele, ne ince bir iş.
Bu arada tabii biz romanı Kamuran Şipal çevirisiyle okuyoruz ve ben çok severek okudum bu çeviriden. Kamuran Şipal'ın başka çevirilerini de benzer şekilde okudum. O yüzden hani oradaki bu metni Türkçe'ye kazandıran, bir zamanlar bunu çevirmeye karar verip bize kazandıran kişiyi de her zaman sevgiyle ve hani saygıyla anıyorum. Çünkü bütün dünyaları aslında bize onlar getiriyorlar bir taraftan da. Bu da gerçekten çok leziz bir çeviri. Hiç kopmadan okumanızı sağlayan şey bunun Türkçe'de de bu kadar iyi söylenmiş, iyi yazılmış olması diye düşünüyorum. Zor metinler bunlar özünde. Ağır konuları da işliyor ya da başından söylediğimiz gibi çok katmanlı okumaları iç içe geçirebilecek bir yapısı var. Türkçesi iyi olunca tadına doyulmuyor elbette okumak. O yüzden çevirenin eline sağlık demek isterim, yani saygıyla, rahmetle anarak.
Bize edebiyatın büyülü dünyasına özenli emekleriyle taşıyan tüm çevirmenlerimize bir selam gönderip yavaş yavaş bağlayalım mı konuyu? Kapıyı vurup çıkanlarla kalıp kaleyi koruyanların dostluğuna şöyle bir baktık bu bölümde. Hermann Hesse'nin başlı başına bir serüven olan hayatında eserlerinden izleri aradık ya da eserlerinde onun hayatından izleri. Narsis ve Goldmund için ister bir varoluş hikayesi deyin, ister sevmek üzerine bir roman diye tanımlayın, isterseniz insanlığın düştüğü çukuru anlatıyor diye kabullenin ya da bir sanatçının yaratma serüvenine tanıklığa çağırıyor diye bakın, fark etmez. Karşımızda büyük ve derin bir roman var. Vazgeçemeyeceğim yani. Muhakkak okunması gereken bir roman söyleyecek olsanız dediklerinde adını anmaktan. Bu bölümün esas kızı Narsis ve Goldmund'u, ben yine ilk sayfasına Deniz Yüce adını kazıdığım anılarla dolu AFA yayınları baskısından okudum. Ama şu anda Yapı Kredi yayınları arasından çıkıyor kitap. Ve yine sevgiyle andığımız değerli çevirmen Kamuran Şipal'ın imzasıyla. Bozkırkurdu, Boncuk Oyunu, Gertrud, Rosalde, Kunulp, Plingsor'un Son Yazı, İnanç da Sevgi de Aklın Yolunu izlemez, Öldürmeyeceksin, Klein ve Wagner, Hermann Lauschner, Sevebilen Mutludur, aynı yayın evinden okurlarla buluşan kitapları yazarın. Can yayınları listesinde yer alanlarsa şunlar: Çarklar Arasında, Demian, Doğu Yolculuğu, Kaplıca'da Bir Konuk, Masallar, Peter Kamenzind, Siddhartha, Gençlik Güzel Şey. Sevengül'ün tavsiye ettiği deneme kitabı Ağaçlarsa, Zehra Aksu Yılmazer'in çevirisiyle Kolektif Kitap tarafından yayımlanmış. Ayrıca bu kitabın sesli versiyonunu da Storytel TR'den dinleyebilirsiniz. Hem de benim oyunculuğuna bayıldığım Şerif Erol'un sesinden. Bozkırkurdu, Demian, Boncuk Oyunu ve Siddhartha'dan da çok söz ettik bölüm boyunca. Tüm bu kitapların çevirmeninin de Kamuran Şipal olduğunu söylemeden geçmeyelim. Böyle üretken yazara, böyle üretken çevirmen. Bölüm konuğumsa çok yönlü editör arkadaşım Sevengül Sönmez'di. Sevengül, Sait Faik, Sabahattin Ali gibi yazarların eserlerini sadece yayıma hazırlamakla kalmadı, aynı zamanda onlar hakkındaki bazı kitapları yoktan var etti. Her iki yazarın da mektuplarını bir araya getirerek kitaplar oluşturdu örneğin. Müzelere, sergilere küratörlük yaptı. Kemal Tahir, Melih Cevdet Anday, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserlerinin yeniden basımlarının editörlüğünü üstlendi. Ayrıca 2012 yılından beri Bilgi Üniversitesi ile Yayıncılar Birliği'nin ortak çalışması olan Yayıncılık Okulu'nun koordinatörlüğünü yapıyor. Bu okuldaki derslerinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi'nde de konuk öğretim görevlisi olarak öğrencilerle buluşuyor. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan A'dan Z'ye Sait Faik ve A'dan Z'ye Sabahattin Ali kitaplarında da onun imzası var. Ve bana sorarsanız, Sabahattin Ali'nin çok satanlar listelerinden hiç düşmemesinde de onun parmağı var. Dedim ya, çok yönlü ve değerlidir arkadaşım. Sağ olsun, ben okuruma geldi, söyleşti, hakkında çok güzel şeyler söyledi ama paylaşmam, utanırım, teşekkürlerimle.
Herman Hesse ile büyümüş kuşaklar olmak bugünün dünyası için güzel bir şey gibi geliyor bana. Dostluk çok kıymetli bir şey ve bu roman bende bu dostluk coşkusunu tekrar çoğaltan şeylerden biri. Dostlarımızı varoluşlarıyla kabullendiğimizde, yani varoluşlarıyla kabullenip dost edindiğimiz insanları görmeyi, onlara bakmayı öğrendiğimizde aslında içimizin coşkuyla dolduğunu düşünüyorum. O yüzden ben bu romanı coşkulu bir roman olarak buluyorum. Narsis ve Goldmund'u yaşamsal ve coşkusu yüksek bir roman olarak görüyorum.
Ben okurumun bir bölümünün daha sonuna geldik. Ama malum okuma serüvenimizin sonu yok. Bana kitap önerilerinizi yazmak isterseniz e-posta adresim benokurum2020@gmail.com ve son sözü Narsis ve Goldmund'a bırakıyoruz. Gizli bir duyuyla Goldmund kendi sanatçılığında, sanata karşı içten sevgisinde, yine sanata karşı zaman zaman hissettiği o aşırı nefrette saklı yatan gizi de seziyordu. Düşünceleri dışarıda bırakan, duygulara dayanan bir sezgiyle pek çok simgeye dayanarak seziyordu bunu. Sanat, baba ve anne dünyasının, us ve kanın birleşmesiydi. En somuttan yola çıkıp en soyuta götürebilirdi ya da katıksız bir düşünceler dünyasından yola koyularak en kanlı canlı ette soluğu alabilirdi. Eli yüzü düzgün, göz boyayıcı eserler değil de kendilerinde dünya durdukça duracak bir gizi barındıran gerçekten yüce eserler. Niklaus Usta'nın Tanrı'nın Anası heykeli örneğin. Kısaca, hiç kuşkuya yer bırakmayan bütün gerçek sanat eserleri, bu tehlikeyi, bu gülümseyen ikili yüzü, bu erkeksel kadınsalı, içgüdüselle salt ustalığın bu bir aradalığını içeriyordu. Günün birinde yaratmayı başarabilirse eğer, hepsinden çok da Havva heykeli sunacaktı bu ikili yüzü.